tread is narrow and the drop is sheer and very high. The ravens all are watching from a vantage point nearby. Apprehension creeping like a tube train up your spine. Will the tightrope reach the end? Will a final couplet rhyme? And it's high time, symbolize.
Evet, herkese merhabalar. Podcast'imizin bir başka bölümünde yine birlikteyiz. Yine uzun bir ara oldu. Son podcast'ın sonunda bu kadar ara vermeyeceğiz demiştik ama yine uzunca bir ara verdik. Ben açıkçası bunun nedenini bir sizlere açıklamak istiyorum. Çünkü böyle hani şey gibi tepkiler geliyor olabilir. Bu ne lan, yapacağız dediniz hiçbir şey yapmıyorsunuz falan gibi tepkiler gelebilir. Açıkçası podcastlerimizin arasının bu kadar uzun olmasının nedeni benim podcastleri daha iyi hale getirmeye çalışıyor olmam, ironik bir şekilde. Şu ana kadar yaptığımız podcastler bence çok kötü olmadı ama çok da iyi olmadı. Yani hani daha iyi yapabileceğimizi düşünüyorum ben bu işi. Ve hani bana kalırsa şu an daha iyi yapmamızın iki yolu var. Bunlardan birincisi, hani böyle 15 dakikalık bir haftalık çizgi romanlar konsepti yerine 30-35 dakikalık böyle hani sitemizdeki özel dosyalar kategorisine girecek şeyleri ele almak olabilir. Ama bunun için hem işte video desteği yapmak gerekiyor, hem o kadar uzun konuşmaların dinlenip dinlenmeyeceğinden çok emin olamıyorum. Hem işte o videoyla şey yapınca, sesi bir anda yapınca İşin teknik bilgi gerekliliği çok artıyor falan filan. O yüzden onu şimdilik düşünmüyorum. Hani arada sırada Marvel Now özel dosyası gibi özel bölümler yapmak dışında. Ama asıl ikinci yol bu podcast'ı daha yapmak için biraz daha kalabalık bir şey yapmak. Yani en azından 2 kişi, 3 kişi falan bir şey yapmak. Çünkü ben yani açıkçası şey yapmayayım, çok ukalalıkta yapmayayım ama konuşma yeteneğime güveniyorum kişisel olarak. Böyle bir şey güvenmiyorsam bu işe kalkışmam ama her ne kadar çok kötü konuştuğumu düşünmüyor olsam da tek bir kişiyi konuşurken dinlemek bence çok da zevkli bir şey değil. Hani birkaç kişi olsa, en azından bir hani interaksiyon olsa insanlar arasında daha hoş olur diye düşünüyorum. O yüzden bu kadar uzun ara vermemizin sebebi hep şey yapmaya çalışıyorum. Hani başka birileriyle yapmak için ayarlamaya çalışıyorum. Böyle insanlara gidiyorum, hadi yapalım falan filan, birkaç kişiyle konuşuyorum. Ama bir türlü tabii aynı zamanda hayat da devam ettiği için bir türlü denk gelmiyor. O yüzden gecikmelerimizin sebebi bu. Yani daha iyi hizmet verebilmek için gecikiyoruz. O yüzden lütfen bize kızmayın. Bunu paylaşmak istedim başlamadan önce. Şimdi de başlıyorum çizgi romanlarla ilgili konuşmaya. Bu hafta haftanın çizgi romanlarını biraz askıya alacağım. Şöyle kısa bir gündemde neler oluyor diye bakayım. Marvel Now dönemi biliyorsunuz başladı. Artık çok da fazla çıkacak bir birinci sayı, ikinci sayı kalmadı. Yavaş yavaş bu dönemde yerlerine oturmaya başlıyor. Ve yerli yerine oturur oturmaz tabii ki Marvel olduğu için büyük bir event gelip her şeyi alt üst edecek. Nedir bu olayımız? Age of Ultron hikayesi geliyor. Bence çok saçma. Çünkü henüz vakti değil bunun. Yani bu kadar uzun süre ertelenmiş bir olayın bir anda gelip zaten daha oturmamış bir düzeni allak bullak etmesini ben saçma buluyorum. Mesela DC'ye baktığınız zaman öteki tarafta, DC'de neredeyse 2 yıl oluyor artık New 52 başlayalı. Hala bu çapta bir hikaye yapmadılar. Hala işte build up süresindeler. Hala inşa ediyorlar, bir hazırlanıyorlar ve daha öyle bir hikayeye girişmediler ki bence yapılması gereken de bu. Ama Marvel tabii ki ne yaparsak yapalım daha çok dergi satalım düşüncesinden vazgeçmiyor. Nasıl olacak Age of Ultron? Çok da bildiğimiz seriler gibi olmayacak aslında. Biraz daha farklı bir sistem izleyecek Marvel. Normal şartlarda olan bir ana seri ve buna bağlanan tie-in sayıları yerine önümüzdeki aydan itibaren, yanlış hatırlamıyorsam, bir dergiden iki tane çıkmaya başlayacak. Bu ne demek? Mesela atıyorum Avengers 4 çıkacak. Bu Avengers'da anlatılmakta olan hikayeyi sürdürecek. Ama bir de Avengers 4 Age of Ultron çıkacak. Bu da işte Age of Ultron hikayesinin ilk kısmı olacak falan gibi bir düzen deneyecekler. Avengers vs. X-Men'den bile daha hızlı bir yayın süreci olduğu söyleniyor. Yani sürekli arda arda her hafta bu hikayeyle ilgili yeni gelişmeler göreceğiz ki bu iyi bir şey aslında. Ve yanlış hatırlamıyorsam Haziran ayına kadar bu olay da tamamen bitmiş olacak. Bir de tabi ana serimiz var, Age of Ultron isimli. Bu da 10 sayılık bir seri olacak. İlk aylarda ayda 3 sayı, sonra ayda 2 sayı şeklinde 10 sayıyı tamamlayacak Marvel. Yine çok iddialı, çok hızlı bir yayın süreci ama zaten uzun zamandır ertelenen ve büyük ölçüde hazırlanmış dergiler oldukları için çok da bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. DC'de de durum dediğim gibi çok böyle dramatik değişimler, büyük olaylar henüz başlamadı ki bence yeni bir düzen zaten henüz oturmamışken böyle bir şey girişmek Marvel'ın yaptığı gibi aptallık olurdu. O yüzden DC'nin sistemi aynen devam ediyor diyebiliriz. DC tarafından gelen önemli haberler var. Bu önemli haberlerden de en önemlisi tabii Geoff Johns'un Green Lantern'ı yazmayı bırakacağı haberi. Green Lantern'ı biliyorsunuz hiç yoktan alıp en istikrarlı Amerikan çizgi roman serisini çevirdi. New 52'da gerçi biraz düştü temposu bana sorarsanız ama yine de harika işler çıkarıyordu. Bu seriden artık ayrılması gerektiğine karar vermiş. Yerine geçecek isim olarak da Jeff Lemire konuşuluyor ki sitemizde de çok sık değindiğimiz bir isim. Alt Evren Ödülleri adlı prestijli ödülümüz de kendisine yılın yükselen yazarı ödülünü de vermiştik. The Nobody gibi, Essex County gibi eserlerin yazarı iyi bir yazar. Kesinlikle iyi bir şey olur bence Green Lantern'a çünkü artık yeni bir soluk gerekiyor. Ama haberlerimiz kısaca böyle. Ben bu podcast'te farklı bir konudan bahsetmek istiyorum. Haftanın çizgi romanları konseptinin yine biraz dışına çıkmak istiyorum. Ve bahsedeceğim olay da çizgi roman sektörüyle ilgili bir olay. Genel olarak çizgi roman sektörleriyle ilgili birkaç şeyden bahsetmek ve bunu da 2012 yılının satış rakamlarına bakarak, en çok satan 10 çizgi romanına bakarak yapmak istiyorum. Ve bunun önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. O yüzden 15 dakikalık sınırımızı da aşabileceğimizi şimdiden söyleyeyim. Ki anladığım kadarıyla ben açıkçası çok panik yapıyordum 15 dakikadan fazla dinlenmez herhalde falan diye ama podcast'ı takip eden arkadaşlar genelde 15 dakikadan uzun yapmamızı istiyorlar. O yüzden onları sevindirecektir diye umuyorum ve bu konuya bir giriş yapmak istiyorum. Neden çizgi roman sektörüyle ilgili konuşma gereği duydum? Şimdi açıkçası tabii Türkiye'nin çizgi roman kültürü açısından çok zengin. Böyle çizgi romanla ilgili herkesin çok şey bildiği bir ülke olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değil. Ama bana kalırsa en çok bilmediğimiz olay, en çok anlamadığımız olay çizgi roman işinin nasıl yürüdüğü. Yani işin hem business kısmının nasıl yürüdüğü hem de çizgi roman dünyasının hani sadece alıp okumak dışında biraz nasıl değerlendirilmesi gerektiği. Şimdi burada en önemli mesele şu. Çizgi roman sektörü dediğimizde, çizgi roman dünyası dediğimizde neye kastediyoruz? Bunu anlamak çok önemli. Şimdi Türkiye'de baktığınız zaman bir foruma girdiğinizde veya atıyorum bizim sitemizdeki komiks alemine giriş rehberini falan okuduğunuzda şöyle bir kategorizasyon görürsünüz. Mutlaka dünyadaki çizgi roman ekolleri dörde ayrılır. İşte Amerikan ve İngiliz komiksler, İtalyan fümettiler, Fransız bandesineler ve Japon mangalar. Şimdi bunları bu şekilde dörde ayırıp tartışmaları bu şekilde yürüttüğünüz zaman ortaya öyle bir imaj çıkıyor ki sanki bunlar hani dünyanın birbirlerinden tamamen bağımsız olarak ilerleyen ve eş değere sahip olan işte kişilerin tercihlerine göre yöneldikleri dört büyük ekol. Böyle bir düzen aslında ideal bir düzen olsa da ne yazık ki durum böyle değil. Çünkü dünyanın geneline baktığımızda, Türkiye'nin dışından çizgi romanlara baktığımızda böyle bir sektör ayrımından bahsetmek çok da mümkün değil. Çünkü Amerikan çizgi roman piyasası ve hani bu piyasaya bağlı olan işte ürünler, filmler vesaireler hem nicelik bakımından hem de nitelik bakımından diğer ekollere göre gerçekten çok üstün durumdalar, çok farklı bir konumdalar. Bunu tek tek açıklayarak şöyle anlatayım. Mesela İtalyan çizgi romanları dediğiniz şey ve büyük ihtimalle Türkiye'de hala en popüler ekol olma özelliğini kaybetmemiş eserler aslında mesela İtalya ve çevresindeki Balkanlar coğrafyası dışında çok da tanınan bir şey değil. Ve hani düşündüğünüz zaman aslında İtalyan çizgi romanları da büyük ölçüde mesela işte Tom Mix, Texas gibi eserleri ele aldığınızda hani Amerikan Western türünü ele alan ve hani çok da fazla orijinallik İtalyan kültürünün kendi içinden çıkan bir şeyler taşımayan konular. Tabii bunların ele alıp nitelik olarak baktığınız zaman çok iyi eserler bulabiliyorsunuz ama sonuç olarak dünya çizgi romanı içinde İtalyan ekolü diye bir şeyden söz etmek çok mümkün değil. Çünkü Amerikan çizgi romanı karşısında hani neredeyse bunun bir taklidi olabilecek seviyede bir şey İtalyan çizgi romanının mainstream olayları. O yüzden mesela dünya sektöründe, dünya çizgi roman sektöründe İtalyan ekolü demekten çok Türkiye'de İtalyan ekolü demek daha bence doğru olur. Çünkü dediğim gibi dünyada çok fazla İtalyana karşı bir ilgi, bir merak, bir beklenti yok. Kendini çok dışarıya pazarlayabilen bir sektör değil İtalyan çizgi romanı. Fransa'ya baktığınız zaman Fransa her açıdan Amerikan çizgi romanına göre çizgi romanın daha çok saygı gördüğü bir tür. Yani çizgi romanı Fransızların gördüğü gibi bir sanat olarak görme durumu henüz Amerika'da yok. Yani bildiğiniz gibi zaten 9. sanat gibi bir tanımı da çizgi roman için kullanan tek millet aslında Fransızlar. Hani biz onlardan ödünç alıp bunu kullanıyoruz sanat olarak gördüğümüzü söylediğimizde. Ama yine de Fransız sektörünün bu ciddi çizgi roman ekolüne rağmen dikkatli düşündüğünüz zaman aslında yine de Amerikan sektörünün çok gerisinde Fransız çizgi roman sektörü. Neden geride? Bir kere nicelik bakımından zaten söylemiyorum. Yani bu kadar fazla çizgi romanın basılması gibi bir durum zaten Avrupa'nın hiçbir yerinde yok. Ama nitelik bakımından da Amerikan çizgi romanları Fransız çizgi romanlarının bir adım önünde. Bunu hani şaşırtıcı bulanlar, ulan şimdi Fransızlara da ayıp ediyorsun diyenler olabilir. Ama şöyle düşünmek gerekiyor. Doğru. Mesela iki farklı torba alıp birinin içine Amerikan çizgi romanları, birinin içine Fransız çizgi romanları atsak ve işte ellerimizi daldırıp rastgele seçimler yapsak, muhtemelen gelecek olan Fransız çizgi romanı işte tamamen rastgele gelecek olan Amerikan çizgi romanından daha kaliteli, daha entelektüel, daha sanatsal bir eser olur. Ama bilinçli olarak bir karşılaştırma yaptığımızda Amerikan ekolünün sanat olmak için yapılan eserleri Fransız ekolünün sanat olmak için yapılan eserlerinden daha kuvvetli. Yani evet, Fransızlar çizgi romanı bir sanat olarak görüyor, önemsiyor, iyi eserler çıkarıyorlar, kesinlikle doğru. Ortalama olarak Amerika'dan muhtemelen daha kuvvetliler, bu da doğru. Ama baktığınız zaman bir Watchmen, bir Sandman, işte son yıllardan bir Date Ripper, bir Building Stories gibi örnekler Fransa'dan değil yine Amerika'dan çıkıyor. O yüzden çizgi roman sektörü dediğim zaman Amerika'yı kastediyorum. Ve açıkçası dünya geneline bakıldığında da hani bunun bir Türkiye'de gözüktüğü gibi hani ben şunu tercih ederim, ben bunu tercih ederimin ötesinde dünyada bunun böyle görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten hem kalite bakımından hem de zaten çıkan yayın sayısı bakımından Amerikan sektörü çok farklı bir yerde. Tabii ki kişisel tercih boyutu var olayın. Sonuçta Türkiye'de bence hani sadece bir tane kültürün tanınması ve İtalyan, Fransız kültürlerinin tanınması da çok hoş bir şey. Çünkü hakikaten gerçekten çok sağlam eserler de var bunların içinde. O yüzden ben bunu Türkiye'nin bir avantajı olarak görüyorum. Ama dünyada bir çizgi roman sektöründen bahsettiğimizde İtalyanları özellikle dahil etmek hiç mümkün değil. Fransızları da dahil etmek daha zor. Hani Amerikanlardan gitmektense. Burada söylemediğim bir şey var. Mangalar. Şimdi tabii Türkiye'de çizgi roman açısından sektörü tanımamamız en büyük sorunumuz dedim. Genel olarak da en büyük sorunlarımızdan biri, muhtemelen bana katılırsınız, hani herkesin her konuda fikir sahibi olması ve hani özellikle insanların bilgi sahibi olmadıkları konularda da fikir sahibi olmaları. Şimdi ben manga konusunda muhtemelen herhangi bir insandan daha fazla şey biliyor olsam da aslında çok iddialı değilim. Son birkaç gündür, son birkaç haftadır diyeyim daha doğrusu, Alt Evren Gurme'yi biraz zenginleştirmek için manga ile ilgili bayağı araştırma yapıyorum ve açıkçası kafamda olan şey şu ki manga biraz çizgi roman dünyasının dışında bir şey. Manga daha farklı bir şey. Hani yani neredeyse Amerikan piyasasıyla Fransız piyasası vesaireyle çok da böyle hani karşılaştırılamayacak bir şey. Çizgi roman alanının hem içinde hem dışında bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama hani tabii sektör olarak incelediğinizde manga inanılmaz büyük bir sektör. Amerikan çizgi romanından çok daha fazla para dönüyor işin içinde. Çok daha popülerler falan filan. Ama dediğim gibi hani ne kadar dünya çizgi roman kültürünün bir öğesi olarak görülmeliler, ne kadar hani izolasyonuyla meşhur Japon kültürünün onlara özgü bir öğesi olarak görülmeliler, bundan çok emin değilim. Daha fazla araştırınca zaten bu konuyla ilgili özel dosyalarımız, yazılarımız da Alt Evren Gurme'de çıkacak. Çünkü hem iyi bir konu olduğuna hem de iyi bir tartışma konusu olduğuna inanıyorum. Fazla uzatmayalım. Şu Amerikan sektörü dedik, satış rakamları dedik. Bunlara biraz bakalım. Şimdi bu tür bilgilere nereden ulaşıyoruz? Bir kere siz de ulaşmak isterseniz diamondcomics.com diye bir site var. Diamond Comics Amerika'da bütün çizgi roman şirketlerinin, kayda değer bütün çizgi roman şirketlerinin dağıtımını yapan şirket. Ve hani dağıtımı yaptıkları için en istikrarlı ve isabetli istatistikler de bu arkadaşların ellerinde oluyor. Zaten her ay satış rakamlarını açıklıyorlar. Her ay işte kim daha çok para kazanmış, kim daha çok ürün satmış, bunu açıklıyorlar. Her senenin sonunda da en çok satan 500 çizgi romanı kendi sitelerinden yayınlıyorlar. En sağlam kaynağımız çizgi romanların ne kadar sattığı konusunda. Bu sene de işte en fazla satan 500 çizgi romanı yayınladılar yine. 10. sıradan ben bahsedeceğim. Yani 1 ile 10 arasından bahsedeceğim. İlk 10'a baktığımızda 9 tane Marvel çizgi romanı, bir tane de Image çizgi romanı görüyoruz. DC Comics çizgi romanları ilk 10'da yok. İlk 15'te de yok. Ancak 17'de bir tane var. 17. sırada Batman 13 var. Ve 20. sırada Justice League 12 var. Yani ilk 20'de DC Comics'in sadece 2 tane çizgi romanı var. Şimdi bu konu zaten başlı başına beni bu konuyla ilgili konuşmaya iten nedenlerden biri oldu. İnsanların buna çok ben şaşırdığını gördüm. Nasıl Marvel'ı böyle işte New 52 ile ezip geçen, çok daha fazla olumlu tepki alan DC Comics Marvel'ın bu kadar gerisinde kalır gibi sorular. Şunu hatırlatmak istiyorum. Benim sitede en çok okunmasını istediğim yazılardan biridir. Bu Formspring sorularını siteye taşımaya başladığım yazı dizisi FS yazı dizimizde İlk gelen soru şeydi, hani DC filmlerle olsun, dizilerle olsun, animasyonlarla olsun, çizgi romanlarla olsun Marvel'ı geride bırakmış durumda. İşte Marvel ne zaman toparlanacak? Hani yazdığım yazıyı çok uzun uzun anlatmak istemiyorum ama temel olarak dediğim şey şu. Evet, DC'yi daha çok övüyoruz, DC'nin daha başarılı olduğunu düşünüyoruz. Ama baktığımız zaman Marvel hala daha fazla satıyor ve Marvel hala daha fazla kazanıyor. Dolayısıyla Marvel'ın amacı dünya çizgi roman literatürüne muhteşem eserler kazandırmak değil, kendi kasalarına para koymak olduğuna göre Marvel'da toparlanmak gibi bir şey düşünmeyecektir. Çünkü hala en çok parayı onlar kazandığına göre doğru şeyler yaptıklarını düşünüyor olsalar gerek şeklinde bir cevap vermiştim. İşte bu satış rakamları da yine bu cevabın neden doğru olduğunu gösterir nitelikte. Bir bakalım isterseniz önce neler varmış. 10. sırada Marvel Now'dan çıkan Avengers 1 var, en çok satan. 9. sıradan 5. sıraya kadar Avengers vs. X-Men. 9. Avengers vs. X-Men 4, 8. 3, 7. 5, 6. 6 ve 5. 2. 2. sayılar. Avengers vs. X-Men 9. sıradan 5. sıraya kadar domine ediyor. Daha sonra 4. sırada Amazing Spider-Man 700 var. Spider-Man'in bittiği sayı. 2. sıra ve 3. sıra yine Avengers tarafıyla ilgili. 3. sırada Avengers vs. X-Men 1 var. 2. sırada Uncanny Avengers 1 var. Ve 1. sırada da bazılarının bir sürpriz olarak yorumladığı Image Comics'ten Walking Dead 100 var. Ki bu da aslında çok kayda değer bir durum. Bağımsız çizgi romanlardan, yani Marvel ve DC dışında çizgi romanlardan bir eserin bu kadar fazla sattığı ve birinciliği elde ettiği, bütün yıl satılan en popüler çizgi roman olduğu ilk durum. Walking Dead şu anda inanılmaz popüler Amerika'da. Yani böyle bir gerçek var. Dizisine baktığınız zaman inanılmaz rating alıyor. Hani geçen gün rastgele bir dizi izleme sitesinde istatistikler gördüm. En çok izlenen dizi ve açık arayla en çok izlenen dizi. Çizgi romanı hala çok popüler. Ve tabii 100. sayının da manevi değeri olduğundan, işte hani 100. sayısı çıkıyor, bunu almalıyız gibi mentaliteden şaşırtıcı bir sonuç değil. Birinci olması veya ikinci olmasını açıkçası ben bekliyordum. Ve her ne kadar şaşırtıcı değil desem de aslında ben ikinci olmasını bekliyordum. Çünkü Amazing Spider-Man 700'ü geçemeyeceğini düşünüyordum. Fark atarak geçmiş. Ki bence bu da Marvel'ın bir yerde çok da iyi pazarlayamadığını gösteriyor. Çünkü ben, yani Spider-Man'in bitmesi Walking Dead'in çıkmasından daha önemli. Yani sonuçta Spider-Man hala popülarite anlamında Walking Dead'in daha güncel bir popülaritesi olmasına rağmen Spider-Man bir ikon. Yani bir şekilde Marvel'ın bunu, bu karakterin ölümünü ve bu serinin bitişini daha iyi pazarlayabilmesi ve birinciliği bence alması gerek düşünüyorum. Onun dışında Uncanny Avengers ve Avengers gibi dergilerin tabii birinci sayıdan başladıkları için burada olmaları çok sürpriz değil. All New X-Men de aynı şekilde zaten 11. sırada. Onun dışında zaten Avengers vs. X-Men'in 12 sayısı da ilk 20'de, ki bu da işte Marvel'ın biz ne kadar böyle crossover mı olur, bunu da mı yaptılar, bu da mı event, bu da mı böyle, bu da mı işte vesaire desek de sonuç olarak Avengers vs. X-Men'in işe yaradığını gösteriyor. Senenin en çok satan 20 çizgi romanından 12'sini bir hikayeyle kapatıyor Marvel. O yüzden hani gördüğünüz gibi Marvel'ın çöküşü sadece bizim hayal ettiğimiz bir olay belki de. Yani adamların dediğim gibi 2012 yılında bir sürü şeyden eleştirildiği bir sene oldu. İlk 20'de 17 çizgi romanları var ve hani filmlerden kazandıkları paralar ortada. O yüzden hani Marvel'ın başarısını ne yazık ki kabullenmek zorundayız. Başarısını ne yazık ki kabullenmek zorundayız. Çünkü o arkadaşın sorduğu sorudaki gibi bu şekilde devam ettikleri sürece daha kaliteli ürün sunma ihtiyacını hissetmeyecekler. O yüzden Marvel'ın aynı event mantığına, aynı pazarlama mantığına devam etmesini bekleyebiliriz. Ki yani Marvel Now'ın başlamasından neredeyse 3 ay sonra yepyeni bir event çıkması da bunun devam ettiğinin zaten göstergesi. Burada şunu söylemek istiyorum. Neden Marvel'ın DC'yi bu kadar hani rahatlıkla geçmiş olduğunu, ilk 20'de neden bu kadar dominant olduğunu sektörle ilgili bir bilgi vererek bitirmek istiyorum. Bir klişedir bu, hani Marvel ve DC Amerika'nın en büyük iki çizgi roman şirketi deriz. Bu insanların sektörle ilgili bilmedikleri şeylerden en önemlisi, her ne kadar Marvel ve DC tabii ki en büyük iki şirket olsa da çizgi roman satma açısından Marvel'ın zaten her zaman DC'den üstün olduğu gibi bir gerçek var. Yani baktığınız zaman şöyle bir Marvel ve DC tarihi okuduğunuz zaman, ki bunu hani Wikipedia'dan da girip okuyabilirsiniz, bizim sitemizden de okuyabilirsiniz, bir özellikle Marvel'ın DC'yi satın almaya yaklaştığı, daha doğrusu Marvel'ın DC karakterlerinin çizgi romanlarını satın almaya yaklaştığı bir yazımız var. Şöyle bir gerçek var ki DC hiçbir zaman, neredeyse hiçbir zaman 1960'lardan sonra neredeyse çizgi roman basarak kar etmeyen bir şirket. Yani adamlar evet çizgi roman basıyorlar ama hiçbir zaman ana gelir kaynakları çizgi roman olmuyor. Ki bunu da açıkçası anlamak çok zor değil. Çünkü baktığınız zaman merchandising dediğimiz, pazarlama dediğimiz şey DC'de inanılmaz boyutlarda. Neden? Çünkü bu adamlar sadece Superman ve Batman çizgi romanları çıkarmıyorlar. Aynı zamanda üzerine Superman ve Batman basılan her şeyden de para alıyorlar. Bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama Superman gerçekten dünyamızdaki 2-3 en büyük kültür ikonundan birisi. Yani hani böyle bir karakterin her resmedilmesinden para alıyor olması DC'nin zaten çizgi romandan çok kar etmeye ihtiyacı olmadığını ortaya koyuyor. Yani şöyle düşünün, Superman'in üzerine basıldığı her şeyden, pijamalar, işte bardaklar, mısır gevrekleri, işte kitaplar, bilmem neler, filmler, her şeyden DC para kazanıyor. Ve sadece Superman ve Batman'e sahip olmaları bile aslında çizgi romandan çok da fazla para kazanmaya ihtiyaç duymadıklarını gösteriyor. Ve şöyle bir durum var, enteresan bir durum. Marvel'la mesela anlaşma yapmaya DC yanaşıyor. Hani Marvel'a gel bizi satın al diyen taraf DC. Çünkü diyorlar ki hani bu adamlar çizgi romandan para kazanıyor. Biz çizgi romanlarımızın telif haklarını bunlara verelim. Hani Superman'i, Batman'i, çizgi romanları da bunlar yapsınlar. Biz merchandise'ımızdan para kazanmaya hani devam edelim. Yani adamlar yer yer çizgi roman basıyor oldukları gerçeğini bir yük olarak görüyorlar. Ve hani Marvel'ın da sonuçta elinde çok ciddi merchandise silahları var. Superman, Batman evet bir sürü şeyin üstüne basılıyor ama Spider-Man de mesela bir sürü şeyin üstüne basılıyor. Ve aradaki fark o kadar fazla ki mesela DC yetkilileri Marvel'la görüşürken diyor ki siz zaten merchandise'dan para kazanmıyorsunuz. En azından bizim karakterleri alın da çizgi romandan daha çok kazanırsınız diyorlar. İşte zamanın Marvel yayın yönetmeni de diyor ki biz o zamanlar aslında hani birkaç milyon dolar kazanıyorduk senede sadece ürün pazarlamadan. İşte ama bu birkaç milyon dolar DC'ye hiçbir şeymiş gibi geliyordu diyor. Yani hani ve birkaç milyon doların 1984 yılındaki değerinden bahsediyoruz bu arada. Yani DC'nin öyle bir merchandise gücü var. Zaten Warner'ın sahip olduğu bir şirket. Zaten filmlerden çok gelir elde ediyorlar. O yüzden hani tarihsel bir hani evrim süreci olarak DC bu yönde çok güçlü olduğu için Marvel'da basım anlamında daha kuvvetli olmaya ihtiyaç duyuyor. Superman ve Batman'in kültürel gücüyle birlikte mücadele edemediği için. Biraz daha hani Marvel'ın hani kültürel olarak daha çok satan şirket olması gerçeğinin anlaşılması açısından anlattım. Umarım hani birazcık daha böyle hani kafanızdaki çizgi roman sektörü mantığının oturmasına yardımcı olmuştur. Bu konuda daha söylenebilecek çok şey var. Bu senenin çizgi roman satış rakamları ile ilgili ve önümüzdeki senenin özellikle rakamlarıyla ilgili çok önemli bir faktör dijital çizgi roman satışları var. Dijital çizgi romanlar çizgi romanları çok değiştiriyor. Hem dijital dağıtım olarak inanılmaz bir imkan. Yani bundan da şöyle kısaca bahsedeyim. Birkaç ay önce bir arkadaşım evine bu işte Apple TV denen şeyi aldı. Baktığınız zaman aslında Apple TV çok mantıklı bir şey gibi gözükmüyor. Günümüzde her türlü diziyi, filmi internetten zaten istediğiniz zaman izleyebiliyorsunuz teknik olarak. Ama mesela şöyle bir şey düşündüğünüzde, ulan ya hakikaten hani şu korsanla savaşılabilseydi, ya hakikaten internette filmler ve diziler bir şekilde hani dağıtılamasaydı, o zaman mesela Apple TV fikri inanılmaz bir şey gibi geliyor. Çünkü o zaman hakikaten legal olarak istediğiniz her şeyi her an izleyebiliyor oluyorsunuz. Çizgi romanlarda da aynı şey. Bu Marvel, DC gibi çizgi romanların artık dijital olarak satılması, Amerika'da olmadığı için, Kanada'da olmadığı için bir türlü çizgi romanlara zamanında ulaşamayan insanlar için büyük bir fırsat. Ama tabii şimdi internetten illegal download diye bir şey olduğu için çok belki hani farkına varmıyoruz ne kadar büyük bir şey olduğunu, ama istediğimiz zaman istediğimiz sayı parmağımızın ucunda satın alabilmemiz inanılmaz bir olay. Bu birinci boyutu işin. İkinci boyutu hani bilgisayarlar ve dijital cihazların çizgi romana daha fazla bir boyut kazandırma imkanı da var. İşte Marvel bunu yavaş yavaş denemeye başladı. İşte bu Infinite Comics veya işte pardon Infinity Comics ve işte Marvel AR sistemiyle. Bunun ötesinde web komik tasarlayıp böyle farklı farklı işte ona tıkla buna tıkla bunu şöyle yap falan diye sadece yazı ve çizimin de ötesine geçen sanatçılar var. Bunun da ötesinde ulan bu kadar dijital çizgi roman var. Dijital çizgi roman bize ele geçirecek mi acaba diye düşünüp dijital ortamda yeniden yaratılamayacak eserler yaratmaya çalışan sanatçılar var ki bir tanesiyle ilgili bir inceleme çok yakında sitemizde olacak. O yüzden dijital çizgi romanların satışları da yavaş yavaş çok önemli olacak ve bunların istatistikleri enteresan bir şekilde Diamond Comics'in bununla bir alakası yok tabii ki. İstatistikleri açıklanmıyor. Marvel ve DC dijital çizgi romanları ne kadar sattıklarını açıklamıyorlar. Hani en popüler 10 falan gibi listeler görüyorsunuz bazen ama henüz bu alanın Diamond Comics'i diyebileceğimiz Comixology sisteminden öyle bir bilgi sızdırılmıyor kimseye. O yüzden dijital satışlarda durumlar nasıl bilmiyoruz. Bir tahmin et derseniz hangisi daha iyidir derseniz ben açıkçası Marvel'ın yine de DC'den dijital ortamda daha çok sattığını düşünüyorum. Çünkü hem çok daha fazla çeşit sunuyorlar hem bu işe daha önce başladılar. Hem de DC bu sene her ne kadar %200'lük bir dijital satış patlaması açıklasa da Marvel'ın başladığı yerle DC'nin başladığı yerin çok farklı olması gibi bir gerçek de var. Yani evet %200 artmış DC'nin satışları söylediklerine göre ama hani nereden %200 artmış veya Marvel'ınki ne kadar artmış? Henüz böyle veriler çıkmadığı için bilemiyoruz. Ama yine de dijital çizgi roman satışlarının da yavaş yavaş açıklanması gerektiğini düşünüyorum ben sektörü daha iyi anlayabilmemiz için. Bakalım önümüzdeki senelerde böyle bir şey olursa kimin daha popüler olduğu daha net olarak anlaşılabilir. Evet yine oldukça uzun bir bölüm yaptık. Sanırım buna da artık özel bölüm deme hakkımız var. Genel bir sohbet oldu çizgi romanla ilgili. Hani haftanın çizgi romanlarından çok sektörü biraz analiz etmeye çalıştık falan filan. Dediğim gibi bu podcast'i biraz daha eğlenceli kılmak için ve mümkünse birden fazla kişinin konuştuğu bir hale getirmek için çalışmalarım sürüyor. Gecikmemeye çalışacağım ama gecikirsem bilin ki daha iyi bir şey yapmak için gecikiyorum. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çizgi roman okumaya devam ediyoruz. Doctor Strange is always changing the sun.